Ayrım 9.
Ehemmiyet ve vahamet nisbidir paşa. Mühim olan neticedir. Uzaktan askeri borazanlar dokunaklı ve titrek. Daha uzaktan ağır topçunun salvoları düzenli ve ürkütücü. Gecenin derinliğinde ufuk sanki yangın yalazı. Avluda askerler ellerinde söndü sönecek fenerle görünüp kayboluyor. Postallarının uzaklaşan sesleri paldır küldür. Ara yerde ne dedikleri tam anlaşılamayan iri lakırdılar, bazen ana avrat küfür. Garp cephesi karargahı Karacahisar'da alçak tavanlı kerpiç bir bina. Kumandanın makamı iki penceresi avluya açık küçük bir oda. Köşede İsmet Paşa'nın oturduğu portatif karyola. Ortada tahta bir masa, tek bir sandalye. Reis Paşa gergin fakat azimli, hayli de kararlı görünüyor. Kelimelerini tartarak ayakta konuşmaktadır. Ricat bildiğin gibi icabatı askeriyedendir paşa. Sebebi sence de malum, bence de malum. Biz seferberlik yapamıyoruz. Düşman yaptı. Bilhassa vesait-i nakliye mevzuunda tevefuku meydandadır. İsmet Paşa'nın elinde sigara tabakası bir açıp bir kapatıyordu. Asabiyetten mi? Konuştuğu zaman sesinde inkisar içeren belirgin bir yorgunluk. Kumandanına değil, sanki orada olmayan bir başkasına konuşuyor. Öyledir, lakin Eskişehir'in, maazallah Kütahya'nın düşmesi üfkâr-ı umumiye üzerinde fena tesir yapacaktır. Burası kati. Bunu arz ederken hasreten meclisi düşünmekteyim. Mustafa Kemal Paşa hemen cevap vermedi. Masanın başına cephe haritasının önüne geçiyor. Varla yok arası bir fener masanın üzerine konulmuş. Aydınlığı yok gibi ölü gözü. Reis Paşa'nın keskin nazarları öylesine dikkatle paftaya yığıldı ki haritada sanki o açık Rumeli mavisi, söyledikleri sert ve acımasız. Bizatihi askeri olarak bizim vazifemiz nedir? Yunan taarruzu karşısında mukavemet ve münasip bir harekat ile onları tevkif ve iptal etmek. Yani orduyu meydana getirmek için zaman kazanmak. Şimdi de işte bunu yapacağız. İsmet Paşa zaten eğreti oturduğu battaniye örtülü portatif karyolasından kalktı. Haritanın başına Mustafa Kemal'in yanına geldi. Artık paşa olmasına rağmen basit bir nefer gibi giyinmişti. Son derece kederli ve maneviyatsız görünüyor sağ eli çenesinde. Çare-i hal dedi. Ne olabilir ki paşam? Bendeniz... Mustafa Kemal gözlerini haritadan ayırmaksızın sözünü keserek orduyu dedi. Eskişehir'in şimal ve cenubunda topladıktan sonra düşmanla aramıza büyük bir mesafe koymak iktiza ediyor. Kıtaların yeniden tanzim, tensik ve takviyesi ancak bu sayede mümkün olabilir. İnce eli zarif parmaklarıyla çekilme istikamet ve bölgesini gösteriyor. Bunun için de Sakarya Nehri'nin şarkına, adam akıllı şarkına çekilmek caizdir. İsmet Paşa'nın kaşları yükseldi. Ya düşman takibe tevessül ederse? Ederse etsin bre. Hareket merkezinden ziyadesiyle uzaklaşır. İkmal müşkilatı baş gösterir. İhtimal vermediği bir sürü iş çıkar. Halbuki bizim için tersi varittir. İsmet Paşa düşünceliydi, kederli ve mütereddit. Yine sanki orada olmayan bir başkasına konuşuyor. Bu mühim, hatta vahim bir karar. Mustafa Kemal Paşa kesti attı. Ehemmiyet ve vahamet nisbidir paşa. Mutlak olan neticedir. Ona vasıl olabilmek. Lakin paşam, Eskişehir'in terki o kadar araziyi düşmana terk etmek, manevi bir sarsıntı tevlit etmeyecek mi? Mustafa Kemal Paşa bu arada sigara yakmaya davranmıştı. Tabakasından çıkarıyor, dudaklarına götüreceği sırada vazgeçiyor. Hafifçe gülümseyerek silah arkadaşının omuzunu sıvazladı. İsmet dedi, evvela askerliğin icabatını bila tereddüt tatbik edelim. Bilahare bütün mahzurlara mukavemet ederiz. Kibritin alevini tam sigarasının ucuna uzattığı sırada durdu. Birden çok değişik bir sesle dedi ki, saat kaç oldu yahu, treni bekletmiş olmayalım. Eskişehir istasyon yolu hastane kamyonlarından birisi, kamyonda birkaç sedye, içinde hastalar. Şoförün yanında Halide Hanım. Gece ricat gecesi. Kamyon son bir iki hastayı trene taşıyor. Halde tütün içmekten ağzı acı, mağlubiyetten yüreği sıkışık. Gözleri atmaca gözleri. Yollara sığamayan göç kalabalığına dalmış. Eskişehir'in terk edileceği duyuldu. Ahali göç ediyor. Gecenin uzaklarından kalın ve kaba top uğultuları, şimşek yalazı yanıp sönen, vahşi bir takım parıltılar, birbirine dolaşık korkmuş köpek avlamaları. Havada ıslak keçe, toz ve hayvan pisliği kokuları birbirine karışmış. Fena halde dolaşıyor. Yolda kimisi atlı eşekli, kimisi kağnısını arabasına binmiş, çoğu yaya, her türden insan. Pılısı pırtısı arabasına yüklü çoluğunu çocuğunu bindirmiş kendileri yaya yaşlılar. Bir ellerinde gemici feneri hem yürüyüp hem bebeğini emziren körpe analar ki eyalleri bilinmez hangi ateş sofrasındadır. Sakalını ve cübbesini eteklerini savurta savurta giden sarıklı birkaç pir-i fani. Katırına binmiş küfeleri yarı ev yarı mutfak eşyası dolu, tavası elinde geçkin dul kadın. Gözleri korkuyla açılmış küçücük oğlunu kanısına oturtmuş, elinde övendire yularından çekerek öküzünü götüren şehit karısı. Hepsi hesaba sığmaz bir keder ve ıstırap ağırlığın altında ezilmiş, karanlığı zayıf ve yorgun fenerleriyle benekleyerek ağır ağır şehirden uzaklaşıyorlar. Halde Edip Hanım kanıların yürek parçalayan iniltisi, beygir aksırıkları ve nal sesleri arasında kamyonun penceresinden bakıp kalabalığı izliyordu. O kadar müteessir, o kadar bezgin ve ümitsizdi ki kirpikleri nemlenmişti. Zihninden bir türlü içine sindiremediği karanlık düşünceler geçiyor. Bu ricat bizi nerelere götürecek? Eskişehir Kütahya derken Ankara'da düşer mi? Bunu kimse bilemiyor. Artık kader denilen kudret tamamıyla millete döndü. Fertlerin hiçbir ehemmiyeti kalmadı. Kamyon hayli yaklaşmış olmalıydı. Birden istasyondaki trenin solumasını duydular. Kirpiklerinde iki damla gözyaşı belirdi. Farkında olmadan gülümsüyor. Eskişehir istasyonu kara dumana boğulmuş, istim üzerindeki lokomotifin bacasından kıvılcım denetleri uçuşmaktadır. Peronda harekete hazır vagonlar, can derdine düşmüş göç kalabalığı, uğursuz uzak top sesleriyle uğuldayan yaz gecesi. Halde Edip Hanım elinde valizi katar boyunca bineceği vagonu arıyordu. Yanından çapraz fişekli kuşanmış, omuzunda mavzeri kuvayi milliyeciler. Eşraf kılıklı, ellerinde tesbih, fezi kalıpsız bir takım adamlar. Çocuğunu kucağına almış çarşaflı kadınlar geçiyor. Onun biraz önce indiği kamyon az ötesinde katara yanaşmıştı. Sıhhiyeciler fenerlerin soluk aydınlığında son iki hastayı trene bindiriyorlar. Reis Paşa'nın yaveri Muzaffer Bey Halide'yi bineceği vagonun sahanlığında bekliyordu. Öyle talimat verilmiş. Onu görür görmez yere atladı, valizini elinden alıp binmesine yardımcı oldu. Bu arada konuşuyorlar. Bu hengamede merak etmeye başlamıştım. Hoş geldiniz hanımefendi. Halide Edip Hanım nedense eksikleniyor. Çok mu geciktin Muzaffer Bey? Saat 10:30 filan olmalı. Hastaların tahliyesinde de olsa vakit aldı. Yok efendim, haddi zatında biz de bir hayli geciktik. Paşa Hazretleri sizi sormuştu da. Yunan tayyarları Ankara'yı da bombalamış, öyle mi? Doğrusu merakımı mucip oldu. Aynı rivayet bizim kulağımıza da çalındı hanımefendiler. Kim bu dağda içinde tahkike imkan bulamadık. İstasyonda üçüncü kampana usulüne uygun çalınmıştı. Arkasından hareket memurunun borusu. Makinist kısa ve tiz bir düdük sesiyle cevap veriyor. Lokomotif sarsılarak harekete geçti. Etrafında ıslıklı ve beyaz buhar fıskiyeleri, hırslı ve kalın solumalar. İstasyonun mağlup yarı aydınlığından katar ricat gecesinin melun karanlığına dalıyor. Tren Ankara istikametinde gittikçe hızlanacak. Raylarda tekerleklerin tıkırtısı yükselirken, lokomotif gurbet trenlerinin o firaklı düdüklerinden birisini uzun uzun çalarak düşmana bırakılan Eskişehir'e veda edecektir. Biz buraya kaçmaya mı geldik, ölmeye mi? Çift kanatlı kuyruğunda mavi istavroz iki bombardıman uçağı Ankara'nın üzerinde dolaşıyordu. Hedefi ayarladılar mı alçalıp bombalarını kopmuş bir tesbihin taneleri gibi salıveriyorlar. Arkasından yükselen motorun uğultusu, zincirleme infilaklar, boğucu bir duman. Ana hedefin istasyon olduğu hemen anlaşılmıştı. Çünkü daireler onun üzerinde çiziliyor. Dalışlar ya yüklenmekte olan yedek raylara çekilmiş marşandiz katarının ya da boşaltılmayı bekleyen çilekeş kağanların üzerine yapılıyordu. İstasyon bir cehennem. Bombalar isabet ettikçe adeta iç içe infilaklar. Havaya çok uzaklara savrulan demir ve çelik aksam vagonların birisinde öfkeli bir yangın başlangıcı. Görevli neferlerin bazıları sütreye çekilmiş, bazıları kaçışıyordu. İkinci bomba onların üzerine düştü. İnfilak havaya savrulan cesetler, kan gölü, yaralılar. Yaşananları büsbütün dehşet engiz kılan tayyarelerin kulakları sağır eden gürültüsü. Bombaların düşerken salıverdiği ıslıklar, isabet almış bir öküz, can hıraş böğürüyor. Temmuz güneşinin ışık titreşimler arasında pırıl pırıl direksiyon villası asude yalnızlığına çekilmişti. Tayyarelerin yukarıdan salıverdiği bombalardan birisi yakınında bir yere düşmesin mi? Müthiş bir infilak, yoğun bir duman ve barut kokusu. Binanın handi ise bütün arka camları şangır şungur dökülüp saçıldılar. Yükselen bir kara duman ağır ağır villanın üzerine sarkıyor. Kıyametin dehşete düşürdüğü birkaç köpek, kuyrukları düşmüş, dilleri dışarıda koşarak geçtiler. İçeride mutfağın hole bakan kapısı aynı anda hızla açılmıştı. Bekir Çavuş şaşkınlıkla eline mavzerini almış bir telaş hole giriyor. Heyecanla seslenerek kabul salonuna yöneldi. ''Fikriye Hanım, Fikriye Hanım!'' Salonda kimse yok gibiydi. Üst kattan hala düşen kırık camların şangırtısı geliyor. İstasyon cihetinden yeni fakat daha uzak infilaklar ve tayyarelerin insanda asap bırakmayan uğultusu. Salon her zamanki halini koruyordu. Değişiklik az, sadece bir tablo asıldığı yerden düşmüş. Bir ikincisi eğrilmiş fakat camların çoğu kırık. Bekir Çavuş daha alçak sesle biraz da korkarak ''Fikriye Hanım, ben Bekir Çavuş, neredesiniz?'' diye sordu. Önce Fikriye, sonra Saliha Hanım korkmuş yüzleri, açılmış gözleriyle saklandıkları koltukların arkasından başlarını çıkarıyorlar. Fikriye sesi adeta kısılmış soruyor. ''Ne oluyor Bekir Çavuş, baskına mı uğradık?'' ''Hey ya Fikriye Hanım, gavurun tayyaresi istasyonu dövüyor.'' Saliha Hanım iki avucunu gökyüzüne açtı. ''Aman Allah'ım'' dedi, ''ne günlere kaldık.'' Bekir Çavuş yatıştırıyor. Yok yok, çok sürmez, şimdi giderler. Maksatları korku salmak. Sustu, etrafı dinledi. İnfilaklar durmuş, uçakların sesi uzaklaşmıştı. Biraz da bunun verdiği cesaretle siz dedi siperde kalın, en iyisi budur. Fikriye camlara bakıyor. Saliha Hanım ise belki de hiçbir şeyi görmeden şaşkın şaşkın çevresine. Fikriye uzak bir sesle camların çoğu dedi adeta tuzla buz olmuş. Beklemediği bir cevap Bekir Çavuş'tan geliyor. Kırılan cam olsun, isabet almadık ya, ona şükür. Saliha Hanım bir yerlerden bir şeyler mi duydu? Birden telaşlanmıştı. Olayın sinir gerginliği içinde alelacele konuşuyordu. Şaşkınlığın ağır bastığı korkulu bir telaştı bu. Daha çok kendi kendine galiba bir yerler yanıyor dedi. Kısa bir an sustu, etrafı dinledi, sonra kesip attı. Aa, olmaz, katiyen olmaz, ben derhal eve gitmeliyim, hemen şimdi. Saliha Hanım, bir dakika, çıkmak muhataralı olabilir, isterseniz. O çantasını almıştı bile. Yok yok canım Fikriye, en doğrusu gitmek. Kapıya yürüdü. Fikriye onunla birlikte yürüyecektir. Bekir Çavuş elindeki silahı bırakmış, önleri sıra kapıyı açmaya gidiyor. Saliha Hanım başka bir konuya atlamıştı. Hem bir şey söyleyeyim mi ben? Az evvel dediklerimi unutma. Binbaşı Rauf Bey'in teklifi yaban atılacak teklif değil. Çankaya sırtlarındaki şu bağ evi ne kadar çabuk taşınırsanız o kadar iyi. Sokak kapısı önüne gelmişlerdir. Bekir Çavuş kapıyı açıyor. Saliha Hanım çıkmadan önce bir an durdu. Sıkılı yumruğun işaret parmağıyla havada görünmez bir daire çizerek ilave etti. Hele bu hadiseden sonra mutlaka. Eğildi. Alçak sesle kulağına fısıldadı. Reis Paşa'nın da aklını yatır. Burada asıl o tehlikede. Mustafa Kemal Paşa oturmuş meclisteki riyaset kürsüsünde müzakereleri izliyordu. Ehemmiyetine binaen celseye başkanlık etmeyi o istedi. Salonda bir ölüm sessizliği hüküm sürüyor, hava kurşun gibi ağır. Yüzünde düşünceli fakat azimkar bir ifadeyle Reis Paşa ara sıra dalıyor. Gece hiç uyumadı gibi bir şey. Zihninde birbirinden çetrefil bir sürü sorun ara sıra öndeki deftere not düşmektedir. Askeri sureti mutlaka da donatmak lazım ve lakin nasıl? Doğru dürüst bir bütçe yok ki kifayet etsin. Acaba tekalifi milliye tasavvuru bir çare-i hal olabilir mi? Mevkii tatbike konduğu takdirde ahalinin aksül ameli ne olacaktır? Ya aleyhimize tecelli ederse? Ya da daha sıcak, daha dumanı üstünde konular. Enver'in mektuplarındaki üslup gittikçe küstahlaştı. Bunda âle bir ihtimal Bakü'de arzu ettiği neticeyi alamayışı müessir oldu. Mustafa Supi ve avanesinin katlinde dahli olabilir mi? Vaka biz de Muma-i Leyh'in Ankara'ya vürudunu pek arzu etmiyorduk ama Azerbaycan'a iadesi kifayet ederdi. Böyle bir cinayet Moskova ile aramızda bir kara gölgedir ki her iki tarafın da işine gelmez. Durup durup zihninde aynı istifham kıvrılıyordu. Meclis münasip gördüğü, muvafakat ettiği takdirde başkumandanlığı kabul etmem. Ders saadette ne mahiyette bir reaction uyandıracaktır. Ekseriyetin hali, tavrı ve havasından her ne kadar bu istikamette. Ufuk mavisi bir dikkat yoğunluğu halinde gözlerini bir an kürsüye çevirecektir. Fevzi Paşa Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reis Vekili sıfatıyla son vaziyet hakkındaki izahatına devam ediyordu. Sesi bir hayli kederli, epeyce yorgun, galiba biraz da yankılanıyor. Hakikat şu ki ağır zayiat verilmiş, lakin müstakbel muharebeler için ordu müsait mevzilere intikal edebilmiştir. Bu kadarı bile şerait nazarı itibara alınırsa adeta bir muvaffakiyettir. Esasen zafer-i kati mevzu bahis oldukta, harbin en müsait mahalde kabul edilmesi zaruret abdolunduğuna göre, icabı haline daha da geri çekilebileceğimiz derpiş olunmuştu. Mebus kalabalığında hoşnutsuz bir kımıldanış, asabi birkaç tebessüm, gizli bir homurdanma, sağda solda manalı öksürükler, mahiyeti anlaşılamayan bir iki itiraz. Birkaç mebus o tarafa dönüp baktılar. Acaba kim konuştu, ne dedi? Fevzi Paşa cepheden o sabah dönmüş, meclise o kılıkta gelmişti. Üstü başı toz toprak, tıraş bile olamamış, fevkalade üzgün ve yorgun olduğu her halinden belli. Söyleyeceği şeyin etkisini tahmin edebildiğinden kısacık sustu, iki yudum su içti, sonra dedi ki, binaenaleyh heyeti vekile her ihtimali düşünerek devair-i devletin ve hükümetin Ankara'dan tahliyesine ve Kayseri'ye intikaline mütefekkiren karar vermiş ve bu kararın derhal tatbikatına geçilmiştir. Bu sözler Fevzi Paşa'nın dudaklarından dökülür dökülmez meclisin son derece gergin havasına bir avuç kıvılcım etkisi yaptı. Sanki görünmez bir şimşek çaktı. Arkasından kalın ve kaba bir uğultu, her kafadan bir ses çıkıyor, kimin ne dediğini anlamak mümkün değil. Arada sıraların üstüne inen yumrukların gürültüsü. Kaşlar çatılmış, sinirler gerilmiştir, el kol hareketleri birbirini izliyor, hatibe sataşan sataşana. Paşa, paşa açık konuş. Başımıza gelen bir hezimet midir değil midir? Bunu tasrih et, keyfiyeti sarahaten bilelim. Devlete firar yakışır mı? Yok, asla yakışmaz. Asla ve kat'a, binaenaleyh hattı hareketimiz. Hani düşmanın nefretleri dürülmüştü? Mesulleri kimlerdir? Mesulleri, asıl orası mühim. Tecziyelerine tevessül edilmeli, hem de derhal ve şedid olarak. Bu mevzuda bir layığa izhar olunsun. Evet, evet, cezalarını çeksinler. Sakallı, sarıklı, cübbeli hoca efendi mebus Davudi sesiyle bağırıyordu. Fesi kalıpsız, yeleği gümüş köstekli bir başkası sağ kolunu uzatmış, yumruğu havada atıp tutuyor. Ötekisi bir monşer, sıkma gözlüğünü camları beyzi, sakallı alafranga, ipek mendilini çıkarmış, harıl harıl terini silmektedir. Reis Paşa bir an düşündü. Mesul burada, karşılarında, ama bakalım ittihama cüret edebilecekler mi? O sırada beklenmedik bir şey oluyor. Yöresel kılığı göğsüne inen muhteşem sakalıyla Diyap Ağa'nın ayağa kalktığı görüldü. Galiba söz istiyor. Bu o kadar görülmemiş bir şey ki ses soluk kendiliğinden kesildi. Çalkantı durdu. Bütün gözler ona dönmüştü. Diyap Ağa sözü uzatmıyor. Diyor ki, efendiler hele şunu bilek. Biz buraya kaçmaya mı geldik, ölmeye mi? Bu müdahale üstüne gürültüler yeniden ve daha şiddetle başlar. Fevzi Paşa'nın konuşmaya devam teşebbüsleri yarıda kalıyor. Celseye riyaset eden reis vekilinin kalabalığı yatıştırma çabası boşa gidiyor. Fevzi Paşa'nın sabrı tükenmiş de birden tere batmış, yorgun ve kederli basbayağı bağırıyor. Mesul mü aramaktasınız? Pekala, ben ölümden korkan adam değilim. Ordunun sevkü idaresinden mesul benim. Eğer bunun bir cezası varsa onu çekmeye de hazırım. Meclisteki yerinde Mustafa Kemal Paşa'nın ne yüzünün ifadesi değişmişti ne de oturuş biçimi. Sadece daha dalgın izlenimi uyandırıyor. Daha dalgın ve melul. Gözlerinin maviliği eski ama ne kadar mühim bir çağrışımla buğulanmış. Erzurum'daki Kolordu askeri misafirhanesinde asla unutamayacağı o Temmuz sabahı. Der saadetten hanidir geleceğini tahmin ettikleri emir nihayet gelmiş. Üçüncü ordu müfettişliğinden alınmıştır. O ve Hüseyin Rauf Bey fevkalade buhranlı bir gece geçirmişlerdi. Sabah uzak minarelerden ilk ezanlar, sokakta yazıya çıkan sığırın böğürmesi, faytonların nal sesleri. Civardaki bütün ağaçlar silme kuş cıvıltısı. O kahvesini yudumluyor. Kim bilir bu kaçıncı kahve? Kulaklarında görünmeyen bir musluktan aralıklı su damlaları. Ki içerideki sükutu yay gibi geriyor. 10 Temmuz 1336, 1919. Sesi üzgün ve kaygılı Hüseyin Rauf Bey'in adeta kulağına eğilip dedi ki, senin ve benim yapacağımız tek şey kaldı Rauf. Ayak altında kalıp ezilmemeye çalışmak, evet. Kahve fincanını henüz sehpaya bırakmıştı, kapıların hızla açıldığını işittiler. Bir telaş içeriye giren yaveri Cevat Abbas Bey acele onlara ulaştı. Birbirine vuran bir çift topuk, aynı anda heyecanını gizleyemeyen bir ses. Kumandan Paşa geliyor, paşam bir süvari bölüyor refakatinde. O ve Rauf iki kader arkadaşı tedirgin bakışlılar, bakışlarında aynı istifhamlar. Bu bekledikleri ve korktukları Mustafa Kemal Paşa'yı derdest edip mevkufen payitahta sevk edecek olan o ziyaret midir? Yoksa mahiyeti onlarca henüz meçhul başka bir mana mı taşıyor? Yeniden Rauf Bey'in kulağına eğilip bu defa duyulur duyulmaz bir sesle demişti ki, ''Gördün mü Rauf, dediklerim doğru muymuş değil miymiş? Malum olduğu üzere paşanın elinde tevkif selahiyeti mevcut. Belki de her şey daha başlamadan bitecek.'' 15. Kolordu Kumandanı Karabekir Kazım Paşa maiyeti erkanıyla birlikte kapıdan girmişti. Ne kadar sakin görünüyor, yüz hatları katiyen ifadesiz. Arkasında zabitanı yürüyerek ayağa kalkmış olan Mustafa Kemal'in ve Hüseyin Rauf'un karşısına geldi ve durdu. Birbirine vuran bir çift asker topuğu ve selam, sonra sıradan bir tekmil verirmiş gibi sesini yükseltmeden söyledikleri. ''Emrinizdeyim paşam, ben zabitan ve efradıyla bütün kolordum emrinizdeyiz.'' Ne garip. Sabahtan beri düzenli aralıklarla damlayıp adeta asabını oyan su sesi o anda birden kesiliyor. Meclis heyeti umumiyesindeki tehevvür ve heyecan son haddine varmıştı. Mustafa Kemal Paşa hatırladıklarının etkisinde hafif tebessüm ettiğini fark edince irkildi. Kaşlarını çatıp gözlerindeki buğuyu dağıtarak dudaklarındaki belli belirsiz tebessümü silip o günkü vahametin ciddiyetine yaklaşıyor. Yoksa uzaklaşıyor mu? Tanincil lakabıyla tanınmış Muhittin Bey'in Birgen, Tiflis'ten o tarihte Karabekir Kazım Paşa'ya yazdığı mektuptan bazı kısımlar. ''Ben komünist değilim, belki duygumla komünist olabilirim fakat düşünce bakımından bizim memlekette henüz böyle bir toplum düzeninin kurulabileceğine inanmam. Ancak şuna iman etmişim ki Anadolu mücadelesinin başarıyla sonuçlanabilmesi, askeri harekatın aynı zamanda kesinlikle bir sosyal hareketle birlikte yürütülmesine bağlıdır.'' Ankara'ya bazı arkadaşlarla beraber bu düşünceyi savunmak üzere geldik. Bir yıl uğraştık. Sonunda eski İstanbul hükümetinin yalnız ad değiştirerek Ankara'da kurulduğunu gördükten sonra görevimizin bir zaman için sona erdiğine karar verdik. Bir yıllık tecrübe, bir yılın olayları bizim gözümüzde yalnız bu gerçeğin ispatına hizmet etti. Askeri harekat sosyal davranışla birlikte yürütülmediği için savaş sırasında başını siper içinde saklayarak hedefini görmeden tüfek atan askerin hareketi gibi Anadolu'nun güçlerini ve fişeklerinin boşuna harcanmasından başka sonuç vermemiştir. O kadar parlak sözleri Hacı Bayram Camisi'nde iki yüzlücesine kılınan namazlara ancak kelimeden ibaret olan halk ve millet hükümetine rağmen Anadolu halkı mücadeleyi tutmamış ve tersine ona karşı ayaklanmakla direnmiştir. Sosyal hareketten yana olanların yenilmiş bulunmalarına göre düşman yenilmemiştir. Eğer geçen bir yıldan çok zamanda bir sosyal hareketle iş görülmüş olsaydı, bugün Yunanlıların denize dökülmüş bulunmaları gerekecekti. Ve eğer Yunanistan içten hasta olmasaydı, sosyal hareketçilerle beraber şimdiye kadar askeri hareketçiler de yenilmiş bulunacaklardı. Bereket versin ki Yunan iç mücadelesi bize hayli zaman kazandırdı da iş bu dereceyi bulmadı. Fakat bugün askerlikçe işe başladığımız noktadan gerideyiz ve ileri gideceğimizden kuşku duymakta haklıyım. Dua edelim ki Yunan iç mücadelesi son olaylarla şiddetlensin. Sosyal hareket taraftarları ne Mustafa Subi gibi bir serseri ne de okuldan yeni çıkmış çocuklardan ibaret idiler. Hayal peşinde koşmuyorlar, gerçekle karşı karşıya bulunduklarını sanıyorlardı. Bundan başka sosyal hareket düşüncesi Rusya'dan getirilmiş şüpheli bir şey değil. 13 yıllık kutsal bir uğraşmanın tek meyvesi olarak İstanbul'dan taşınıp getirilmiş milli bir şeydi. Bununla beraber kayıtsız şartsız askerlik düşüncesi ve eski Babali diplomasi usulleri galebe çaldı. Ve Büyük Millet Meclisi'nde fes ve püskül meseleleri üzerinde iki gün kıyamet koparken 3 sonuçsuz zafer kazandık. Sosyal hareketten yana olanlar, sosyal hayatı ve siyaseti bilimsel anlayışla ele alanlar 10 yıl içinde ne zaman İstanbul Merkezi Umumisi'ne başvurarak davalarını anlatmışlarsa hep şimdi zamanı mı Girit meselesi var cevabını almışlardı. 1920'de Ankara Merkezi Umumisi de aynı cevabı verdi. Şu değişiklik ile ki İstanbul Merkezi Umumisi açık ve kesin bir sertlikle söylerken Ankara Merkezi Umumisi dolaşık söyledi ve eski Babali siyasetinin en son ve en güzel örneğini verdi. Bugün sonuç meydandadır. Son bir savaşla Yunanlıları denize dökmeyi başarsak asıl o zaman başlayacak mücadeleyi, hatta nereden tutmak gerekeceği hakkında ne bir düşünce ne de bir hazırlıktan eser vardır. Hatta Ankara'yı çok iyi tanımak ve memleketin 13 yıllık gizliliklerini çok yakından görmüş olmak iddiasıyla arz edeyim ki, bugün memleket yarınki mücadele için hazırlık itibariyle mütareke zamanlarındakinden daha perişan bir halde bulunuyor. İttihat ve Terakki Teşkilatı dağılmış, müdafaa-i hukuk onu yerine geçememiştir. İttihat ve Terakki'nin olgunlaştırarak birbirine eklediği bir takım duygular ve düşünceler de dağılmış, müdafaa-i hukuk ise misak-ı milli adında lastikli bir yeminden başka bir şey ortaya koyamamıştır. Mustafa Kemal Paşa mesleksizlikleri ve meşrepsizlikleri ile ne İttihat ve Terakki'nin ne de Hürriyet ve İtilafın kabul etmediği bir takım entrikacılarla ciddi bir iş tutamayacak kadar ileridir ve yüksektir. Şu halde bugünkü askeri çabaları mutlu bir sonuca varmış kabullensek bile yarınki mücadeleyi karşılamak için tek bir kuvvet hazırlanmamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın saygı ile hayranı olduğum zeka ve kararlılığına güvenmekle beraber ne yapayım ki ilme ve usule daha çok inanıyorum. Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi 4. Kitap Cumhuriyete Doğru sayfa 55-56.